Ayrım 11, sayfa 171. 7. Bölüm. Karatay Medresesi'nde son ortak derslerini verdikten sonra yola çıkacaklardı. Maraş'a değin birlikte gidip biri doğuya biri güneye inecekti. Hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz müeyyet kervancıyı haberleyecekti. Onlar Konya'da Fevzullah'tan ders alırlarken birkaç kez gidip gelmişti kervancı. Herkesin de yolculuk günlerini soruşturup kendisinden başkasıyla anlaşamamalarını önermişti. Şimdi yeniden gelişinde gideceklerini duyar duymaz buyruklarını bekledi. Müeyyed sabahleyin yola çıkılacağını öğrenir öğrenmez kervancıya durumu bildirmek için kapıya yöneldi. Elinde sazıyla iri bir gölgenin eşiği kapladığını görünce zıpladı ilkin. Daha Bursa'da söz verdikleri üzere Abdal Boga ile Cavlak Doga gelmişlerdi demek. Savaştan el yuyup bilgeye yoldaşlığı amaçlamışlardı sonunda. Gölge bir an ikircikli duraksadıktan sonra kandil aydınlığına girdi. Yarı düş kırıklığı, yarı sevinçle karşıladı müeyyed.
''Vay Satu emmi, sen misin? Buyur gel.''
''Benim molla müeyyed, rahatsızlık vermekten ürkerim.'' Bedrettin seslendi bu kez. ''Ozan emmimiz salt kıvanç verir bize, rahatsızlık ne demek ola?''
''Yoksa kendini naza çekip bizi yakartmak mıdır amacı?'' diye tamamladı Musa.
Satu o zaman direnci kısa kesip hemen yanlarına çöreklendi.
''Konya gidişinizle çalkalanmakta, sizi yitirmekten üzünçlü üzünçlü söz ediyorlar. Son konuşmanızı dinledim, tüm alkışımı kendim sunayım istedim.''
''Beğeniniz mutluluk verir bize.'' dedi Musa. ''Demek buradasın da uğramadın kaç zamandır, darıldım Ozan emmi.'' diye azarladı müeyyed.
''Yok, ben de yeni geldim.''
''Gelir gelmez niye haberlemedin bizi?'' dedi Bedrettin. ''Bunca zamandır ülkemizin özlemiyle burulmuş yüreğimizi serinletmekten mi çekindin?''
''Bundan çekinilebilir mi Bedrettin Bilge? Düşündüm ki söylemeye değmez. Ve dahi üzünç kişiye kalmalıdır, kıvanç kamuya duyurulmalıdır.'' demiş ustalarımız.''
Üçü birden irkildiler. Bedrettin tümünden önce davrandı. ''Hangi olumsuzlukları dile getirmekten sakınırsın Ozan Koca?'' ''Ana babamıza bir şey mi olmuştur?'' diye üseledi Musa.
''Kadı İsrail yoldaşımız da Kazı Asker Efendimiz de sağ esendi biz yola çıktığımızda.''
Müeyyed dalgın dalgın baktı. ''Öyleyse söylesene bre Satu emmi, nedir ağzında dönendirip durduğun?'' Satu suskun suskun yere baktı. Sonra ''Bunca olumsuzluğu anlatıp keyfinizi kaçırmak istemezdim.''
Sözleri bir baskı aracı gibi bindi omuzlarına. Üçü de ilkin büzüldüler, sonra Bedrettin'in toparlanmasına uyarak ağır ağır doğruldular. Gözlerini gözlerine dikti Bedrettin. Gerçeği öğrenmenin susuzluğuyla kararlı kararlı baktı uzun süre. Sonra ince sarığını uçuşturarak başını salladı. Bakışları kararlı bu kez. Satu'nun bildiklerini öğrenmeden rahat etmeyecek.
''Anlatın bakalım olumsuz işleri.''
Satu direnmeme kararını almıştı zaten. Madem bir kez ucunu söylemişti, devam etmesinin bir zorunluluk olduğunu bilmekteydi.
''Belki siz oradayken kulağınıza çalınmıştır. Ulah, Macar ve dahi Sırp Papa'ya da sığınıp Bizans'ın yardımını sağlayarak bize sıvanmak bundunu kollarlardı.''
Bedrettin gözlerini açtı. ''Evet, evet, emmilerin Bursa'ya geldiklerinde böyle bir şey demişlerdi. Yoksa gerçekleşip çok kayıp mı verdirdiler bizimkilere? Oysa pek ummuyorduk. Kendi kendimize demekteydik ki Avrupa daha Osmanoğlu'nun anlacına varamaz, varsa bile yenemez.
Kendinin kendine demekte olduğu doğru, benim anlatacağım başka.
Anlat bre gözünü sevdiğimin Ozan emmisi diye söze girdi müeyyid. Bizim yanımızda da sözü süslemek için dolandırma.
Başlayacak yeri bir bulsam siz sus deseniz susmam. Ne var ki hep sonu gelmekte aklıma. Gelende de dolanmaktayım dili yanmış azap hımarı gibi.
Düşündü, gözlerini kapattı.
En iyisi baştan başlamak. Dedik ya, pundumuzu kollamaktalar. Çandaroğlu ölüp Edirne saltanatını Lala Şahin'e bıraktığından, seninki de devinmekte hünkâr Uğur'um eline geçsin için. Bir gün bir de bakarlar Sırp kralı ötekilerin de gönderdiği yardıma güvenip sınırlarımızdan içeri dalmıştır. Ve dahi Edirne üstüne doğru at koşturmaktadır. Bizim gaziler, alpler toplanmışlar. Böylesi düşmanın anlacına ordusuz varmak Adem yitirmektir diye karar vermişler. Ve dahi karşıdan bakar olmuşlar. Sırp kralı elini kolunu sallayaraktan gitmekte ki önüne ardına bakmamakta. Lala Şahin name üstüne name, yakarıcı üstüne yakarıcı göndermekte gemiye, atla. Amman hünkârım yetiş, yetiş ki uğrum eli elden gitmekte diye. Bu arada Hacı İlbey komutasında bir büyük takım düzenlenmekte. Rumeli kocaları, abdalları, erenleri ve dahi bacılarından 4000 atlı seçilmekteki her biri bir orduya bedel. Emmileriniz ve dahi ben de bu takımın savaşçıları arasındayız. Sırp kralı tüm Orta Avrupa'dan edindiği yardımla ben deyim 50.000 kişi, siz deyin 70.000 kişilik bir ordunun komutanı. Makedonya ovalarında şenlik yaparak ilerlemekteler. Edirne üstüne keyifle gelmekteler ki koca köşeklerin çoğunluğu mal derdini unutup can derdine düşmüşler. Kimi boğazı atlayalım, güçlenince döneriz demekte. Kimi Edirne'yi boşaltıp arkadan dolanalım. Nefeslendi keyifle bakarak, biz 4000 atlı kanat takmış eski zaman devleri gibi dolanıp durmaktayız keferenin ardınca. Kefere askeri hiçbir güçle karşılaşmamanın şöleninde. Yürüyor bire yürüyor. Vardar Ovası'nın tüm bağları kefer ordusunun şarap gereksinimini karşılama çabasında. Bir düşünün, şarabı zaten ünlüdür Vardar yenicesinin. Kızları deseniz bizim akıncıların pek çoğuna vuruşmayı unutturmakta. Keferenin askere yazılmış erleri ise şarabı çekip kılıcı kuşanmanın gücüyle daha bir pervasızlaşınca o güzelim dilberlerle gönül eylemekte. Bir şenlik ki anlatılası değil. Her gittikleri yerde çapulun, sürüklenip soyulan ve dahi hemen ardından olmuş bir yemiş gibi kütürdetilen dilberlerin hesabı yok. Kız, kadın, gebe, yaşlı dinlememekle şarabın çarpıklığındaki kof yiğitler. Biz akıncı kocaları kudurmaktayız, yürüyen ordunun ardınca işlenen kötülüğü görmekten. Uzatmayalım, Haçlı ordusu Edirne'ye vardı varacak. Meriç Irmağı'nın derin kollarından Tunca kıyısında son molasını vermekteler. Kendi hesaplarınca Edirne'de nasılsa bir büyük vuruşma olacak ve dahi nice büyük olursa olsun bu vuruşma kazanacaklar. Baksana bunca yol geldiler, bir Adem önlerine çıkabilip sormadı, hey yaban nereden gelip nereye gitmektesin diye. Güvenceleri bu. Söğüt Beyliği'nin akıncıları hepten suskunluğa kapıldı ki kefere aklına göre dilerse Anadolu ötelerinde bile sürüp çıkabilir. Eh, keyifler böylesine denk olanda taşınıp gelmiş şarap fıçılarının tümünün birden ağzı açılır. Toplanıp sürüklenmiş dilberlerin ve dahi hünerbazların en güzel hünerleri ortaya saçılır. Yaktıkları alan ateşlerinin alazı orman yangını gibi yüzlerce fersahtan belirtiyor kızıllığını. Zillerle boruların şamatası yöredeki tüm vahşi mahlukatı korkusundan titretmekte. Fıçılar durmaksızın boşaltılıyor, oyunlar koyunlara çekilen dilberlerin buğusu bir iyice sersemletiyor asker dediğin devşirmeyi. Merakla izlediklerini görünce durup süzdü üçünü de, sonra daha bir helecanla sürdürdü anlatımı. Dedim ya, biz 4000 atlı bu koca ordunun izini çiğnemekteyiz günlerdir. Bir yanlarını Tunca Irmağı'nın güvenine verip ardlarını tümden güçlerinin kaygısızlığına bırakarak eğlenceye dalanda her yandan gözaltına aldık Hacı İlbeyimizin buyruğuyla. Baktık ki işlerine kadar varan bizim gözcüleri bile sezinlemezler. İlettik durumu koca İlbey'e. Seninki bir yerleşti atının eyerine. Sakalını avuçları içine alaraktan bir daldı gitti ki eyvah dedik biz bize. Bu koca kendinden geçti, anlaşılan içilen şarabın kokusundan sarhoşladı. Değilmiş, günahını almışız koca akıncının. Meğer bir düzen düşünmekteymiş eski kurt. Öyle bir düzen ki anlattığında bizim bile aklımız şaştı. Bunca yıllık savaş erleriyiz, bunca eski kurda yoldaşlık etmişiz vuruşmanın her türünde. Böylesine aklımız almayıp beynimiz kafatasımızın tavanında zıpladı bizim bile. Takım başlarını, kol başlarını dernedi acele yöresine. Gavurun şenliği sürüp gitmekteyken yörede nice koyun, keçi ve dahi boşta bulunan metkare hayvanı varsa tümünü toplattırdı. Acele çam çıraları yonturdu, yonturabildiğince. Koçların, erkeçlerin kıvrık boynuzlarına, hayvanların semer çatmalarıyla eğer kaltaklarına bağlattı bunları. 4000 akıncının 2000'ini ayırdı. Kendi komutasında artçı diye alakodu. Öteki 2000'imiz dağıldık üç bir yandan, takım takım ayrıldık biz dahi. Bir iki sıra dizelendik. Hacı İlbey'in düzeni üzere hazırlığımızı görüp gözlemcileri yolladık yeni baştan. Baksınlar ki şenlik alanı nice bir şekle girmiştir. Gözlemciler dönüp eğittiler ki işler tam kıvamındadır. Keferenin nöbetçi olarak görevlendirdikleri dahi sarhoşluğun son kertesinde kulaç atmaktadırlar. Durulmaz gayrı elbet, atlarla önlerini tuttuğumuz çıralı sürüleri ışılatıp salıverdik. davulları tablaları dövüp hep bir ağızdan nara alanarak bir salvet eyledik ordugahın üstüne doğru. Aman! Sürüler ürktü mü gümbürtümüzden? Katırlar kıç atıp koçlar boynuz çalaraktan bir seyirtmeye başladı. Biz ardından palalarımızı nacak ve dahi sünülerimizi çekip at koşturaraktan bir daldık harman yerine dalar gibi. Kefenin sangılığından aklı şaşıp zıvanası yerinden oynadı. Sürüler ışıldak alayları gibi daldı ordugahın içine. Biz amansız saldırdık önümüze gelene. Şarabın mahmurluğundaki devşirme savaşçıları kılıçlarını çekerek bir hörlediler birbirlerinin üstüne. Gecenin karanlığı içinde biz atlarımızı geri çevirip sardık çevrelerini. Bir seyrana daldık ki gözlerimizle bir şey görmesek de kulaklarımızla işitiyoruz olup biteni. Feryatlar, inlemeler, bağırtı ve dahi böğürtüler kapladı gökyüzünü. İnan olsun, iki pala sallayıp bir sünü süsmeden atımızın savaş helecanını bastırmaya uğraşmaktayız. Ve dahi keferenin devşirme askeri birbirini kırmakta ki bir koca ordu düzenleyip amansız bir meydan savaşı vermiş olsak bunca ustalığımızla biz beceremeyiz. Kimi kendi yoldaşını dürtüklemekte uzun mızrağıyla, kimi koçların ışıltısından korkup Tunca'nın derinliğinde nefeslenmekte ki ilk hınkırtısında boğulup gitmecesine. O gümbürtü arasında arada bir biz kızıştırıyoruz kavgayı. Üç yandan ansızdan bastırıyor, beyaz donları gömlekleriyle mezar kaçkınlarına dönmüş akılsızları biçiveriyoruz. Biz at sürüp geri döndüğümüzde onlar tamamlıyorlar bizden artık kalanı. Gece karanlık mı karanlık, çıraların mumların ışığından bizim gürültümüzden ürkmüş olan hayvancıklar, kendilerinden korkmuş askerleri de önlerine katarak Tunca'nın suyunda debeleniyorlar. Su onların ışığını da söndürdüğünden salt ses geliyor gayrı. Ve dahi seslerin giderek azalmasından anlıyoruz ki kefere kendisi kendisini tüketmiştir bir iyice. Bize kalsa kalsa son kesentilerin ayıklanıp yitirilmesi kalacaktır. Durur muyuz? Hacı İlbey'imizin gök gümbürtüsü gibi yankılanan son komutuyla tümümüz birden üşüştük kalıntıların üstüne. Öyle bir düzen kurmuştuk ki baştan biz bizi biliyoruz. Kefere bilmiyor başına gelen nice iştir. Kaçanı bile kurtulabilmek demekte. Ya palalarımıza teslim etmekte kuşça canını ya ırmağın serin sularına. Yeniden durdu. Başını göğsüne yatırarak düşündü sözlerini toplamak istercesine. Sabırla bekliyorlardı. Kaldırdı bakışlarını. Gözleri alev alev yanıyordu. Bir üçgen sıra halinde dizelenmişiz biz. Yoldaşlarımıza olanak tanıyarak durmadan daraltıyoruz üçgenin kollarını. Ve dahi giderek bir yarım ay durumuna giriyoruz. Kefere güneş altındaki kar örneği durmaksızın erimekte. Ve dahi zaten güneş de gül yüzünü göstereceğini muştulamakta. Karanlık aydınlığa dönüştü dönüşecek. Sabahın ışıltısı işlevimizin sonucunu herkese gösterecek. Dağların başı göğerirken ormanın koyuluğu daha bir belirginleşmeye başlıyor. Aman yok bu uğraşı da. Aman dinleyecek zaman ve olanak olmadığından durmadan kalkıp iniyor kollar. Ve durmaksızın kan sızıyor palalarımızın, nacaklarımızın ucundan. Yıkılmış gövdeler yığınlaşıyor, kesilmiş başlar töperlenemiyor bile. Karanlığın içinde ıslıklarımız, seslerimiz birbirine karışmış. Ama sıralarımız bir türlü karışmamakta. At sıklığı demişti Hacı İlbey'imiz. At sıklığını, yani sizin anlayacağınız molla yeğenlerim, üzengi yapışıklığını yitirmiyoruz taş çatlasa. Yitirmediğimizden de kırılmıyoruz biz. Kırıyoruz durmaksızın. Sabah aydınlığı, nurlu bir bilgin yüzü gibi gökyüzünü, toprağı ve dahi bu ikisinin arasındakileri ışılatmaya başlayınca anlaşıldı durum. Ben ki bunca savaşta pala sallamış, bunca uğraşın en koyusunda kol, bacak, gövde yülemekle tanınmış şeyh oğlu Satuyum. Ben ki hiçbir yağı acısına yüz buruşturup göz kırpıştırmamışım. Ben dahi başımı çevirdim ortalık aydınlandığında. Neden derseniz insanlar sanki kasap kütüğünün üstüne yatırılıp Kürt kebapçıların satırlarıyla kıymaya dönüştürülmüşlerdi. Tunca Irmağı'nın üstünde kefere kellesinden sallar meydana gelmiş, geniş alan insan kanıyla kıpkızıl kesilmişti. Karı kızan toplayıp geldikleriyle birlikte sanki yer yarılmış, gökten bulutlar dağ olup üstlerine kapanmışçasına bir yığın ezik büzük et parçası kalmıştı o koca ordudan. Kurtulabilenler yok denilecek kadar az. Başlarındaki bir iki kavat daha ilk kargaşalıkla selameti kaçmakta bulup sıyrılmışlar. 3-5 bin asker yana doğru seyirtip suya batıp kalmaktan kıl payı kurtulmuşlar. Bu kavgadan ve kendi kırımlarından kurtulabilen işte buncacık. Biz at sürüp ardlarına düştüğümüzde kırmak gelmiyordu gayri içimizden. Tutsak ettik tümünü. Tuna ortalarında başlayıp Vardar yenicesinden şarapla beslenerek bir çığ gibi büyüyen kof yiğitler ordusu eriyip tükenivermişti. Hacı İlbey'in 4000 akıncısı önünde.
Bedrettin sakallarını okşadı parmaklarıyla. Musa Çelebi'nin parıltılı yüzü daha bir aydınlanmıştı. Müeyyet keyifle kıkırdıyordu sözlerini bitirirken Satu. Doğrusu yaman kocaymış Hacı İlbey. Böylesi bir düzen kolay kurulabilemez. Kim bilir Urumeli nasıl korkuyor şimdi bizimkilerden. Satu başını yere eğdi, kederli bakışlarını göstermekten sakınır gibi omuzlarıyla kapladı kulaklarını. Müeyyet dürtüklemek istercesine yeni bir söz attı. Hacı İlbey takımındanız dediniz mi? Hisarlar göçü veriyordur önünüzde.
Öyle olmasına öyle Müeyyet Molla, öyle ya.
Yeniden daldı Satu. Birden kıpırdandı Bedrettin. Böylesi bir başarıdan sonra Ozan'ın sürüp gelmesi anlamsız değil miydi? Mutlaka olumsuz bir şeyler vardı, sordu.
Bir olumsuzluk sürüklemiş seni buralara. Umarım ki çok kötü bir iş gelmesin ülkemizin başına.
Satu derdinin anlaşılmış olmasından ikircikli başını kaldırdı. Gözleri dolu doluydu. Bir süre süzdü karşısındakileri. Ağır ağır yeniden başladı söze.
Bir olumsuzluk, evet, geldi bir olumsuzluk. Beyliğimizde ilk hıyanet ve ilk cinayete tanık olmak baltsızlığına da uğradık bu büyük başarıdan sonra.
Anlamadım. Hıyanet mi? Cinayet mi? Satu söz etmek istemezce bakıyordu. Ama ardı ardına sorulan sorular bir zorunluluk haline getiriyor anlatımı. Dudaklarını büzdü, içini çekti uzun uzun.
Evet, hıyanet ve dahi cinayet. Hacı İlbey'in bu düzeni 4000 akıncısının çabasını birleştirmiş. Çandaroğlu Ali ve dahi Lala Şahin'in tüm yakarılarını, hatta Urum eline geçmekten çekinip Anadolu yakasında oyalanan hünkârın korkusunu bile boşa çıkarmıştı. İlkin birkaç güneş daha doğdu sandı göremizde. Yetişen bizi alkışlıyor, utaşan tahsinleyerek övgüye boğuyordu. Tüm Urumeli kocaları Hacı İlbey'in yöresinde ışık çevresindeki pervaneye dönmüşlerdi. Bizim kaybımızın adı bile edilmezdi bu kavgada. Ama Orta Avrupa asker çıkarma gücünü tümden yitirmişti. Şölenler birbirini izliyor, törenler gümbürtümüzü gök kubbede yansıtıyordu. Sonunda Lala Şahin Edirne Sarayı'nda bir şölen düzenledi. Tüm Urumeli kocalarının bulunduğu bir büyük toy hazırlamış. Biz kendi aramızda püryanlar, tandırlar yaparak soframızı düzmüş ve dahi Hacı İlbey'in eteğine sarılmıştık. Bırak koca, bir ödleyin toyundan hayır çıkmaz, gel bizimle bile doyun demiştik. Lala Şahin, bugüne bugün benim komutanımdır, toy çağrısı bile olsa buyruğudur gitmekliğimiz. Hoşça kalıp hoşça doyunun diyerekten at sürüp gitti. Gitti ya, bir dahi gelmedi Hacı İlbey'imiz. Tüm Urumeli, Anadolu ve dahi hünkâr kendisi bilmekte ki, Lala Şahin domuzu 4000 yiğitle 60000 kişilik bir orduyu yitirmenin onurunu canıyla ödetti İlbey'imize.
Musa Çelebi ucundan kıyısından da olsa devlet yönetiminden haberli olmanın aceleciyle atıldı.
Böylesi bir yiğite kıymaya eli varmaz kimsenin. Üstelik eski gazilerden Hacı İlbey. Vardı Çelebim, biz Lala Şahin'in kıskançlığını bilmekteyiz çok eskiden beri. Hatta Abdal Bogay'la Cavlak Toga, Pala ve dahi acaklarını çekerek Lala Şahin'in otağına baskına vardılar. Niyetleri oydu ki Hacı İlbey'in öcünü alalar ve dahi tüm gazilerin gözyaşlarını kurutalar. Ama olayların sarpa sardığını anlayan köşek, hünkâr kaftanının altına gizlenmiş ve dahi ecel olduğuna yemine varmış.
Ya peki onca beyler beyi, onca akıncı kocası, tümü sus pus yere mi bakmışlar?
İşte benim canımı sıkıp savaşçı bıraktıraraktan yollara atan da bu ya Bedrettin Mollam. Hır çıkarıp bir koca daha yitirmenin anlamı yok. Bir kez yanlışlık olmuş, bir dahi olmasın diye boyun bükmeleri delirtti bizi. Emmilerin savaştan el yiyip benimle bile seni aramaya geleceklerdi. Sıtkımız sıyrıldı. Osman Gazi oğullarından da beylerinden de. Ve dahi bize öyle gelir ki bunun ardı gelecektir. Neden dersen suçu işleyen cezalanmamaktadır.
Satu susmuştu. Dördü birden başlarını önlerine eğerek düşünceye daldılar. Hacı İlbey'in yasını tutarcasına. Bir süre sessizlik soluklandı odanın içinde. Kandildeki yağ tükendi. Fitil cızırdıyor ve fitilin cızırtısı tümünün beynini tırmalıyordu. Ama hiçbiri kalkıp kandile yağ koymayı düşünmüyor yine de. Bir dermansızlık kaplamış bedenlerini, sanki bir büyünün içine girmişler. Üstlerinde bulutlanıp örtüleşen üzünç, kıpırdansalar büyüsü bozulmuşçasına tümünü kapsayıp yitiriverecek. Son bir kez alevlendi fitil, sonra cızırtının sesini bastıran bir pöflemeyle söndü. Çevrelerini alan karanlık tümünü birden irkiltti. Dikilip kaldılar bir süre, birbirlerinin gözlerini aradılar. Müeyyed tümünden önce davrandı. Üstlerine çöken sıkıntıyı sırtlarmışçasına doğruldu ağır ağır. Yan odalardan birinde yanmakta olan kandili getirmeye gitti. Satu karanlıkta daha bir ağırlaşan sessizliği yırtmak istercesine boğuk boğuk seslendi. ''Haklı mıyım? Bırakıp gelmekte.'' Sessizlik onayladı sorusunu. Bedrettin kendi kendine gibi konuştu. ''Embilerim ne oldu?'' O öfkeyle son bir kez diyerekten daldılar Urumeli derinliklerine. Ben yola çıkarken bir haber yoktu. Ve dahi denilmekteydi ki Evrenos Gazi ve İnce Bey takımları onları aramaktalar. Anlaşıldı. Hacı İl Bey'in yanına tezden gitmek istediler. Yazık. Yeni bir sessizlik. Müeyyed kandille aydınlatıncaya çevreledi karanlığı. Ağır ağır yataklarını yaparlarken Satu curasında bir ağıtın çığlıklarını dillendirmeye başladı.